They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Herkese merhaba. Low Basketball'un 17. bölümüne hoş geldiniz. Akif abi sen de hoş geldin.
Hoş bulduk Emre'ciğim.
Abi nasıl gidiyor?
Yorucu.
Sıcaklar yani, da var tabii.
Aralar, evet bu aralar sen de biliyorsun ki pandeminin daha yumuşak tarafındayız. Daha bitiş sürecindeyiz. Bizim salonlarımız da açıldı. Yoğunluklar başladı. Etkinlikler falan derken bayağı yoruluyoruz abi o tarafta.
Evet abi. Ben de bir sene üzerine dün ilk defa basket topunu elime aldım diyebilirim. Ama felaket şut atıyorum abi. Hadi yani ya. Ben Simmons'la beni yan yana koyabiliriz.
Duvar örüyorum diyorsun ha.
Tuğla kesinlikle atıyorum. Diyorsun. Abi dün %30'la falan oynadım ya dışarıdan. O derece yani.
Ya.
Neyse yani efendim. Geliştireceğiz kendimizi böyle
Bir gün bekliyorum seni.
Beklentiler çok yüksek olmasın ama gelirim.
Eyvallah.
Evet, yayınlarımıza kısa bir ara vermiştik. Biliyoruz bizi ne kadar özlediğinizi ve tekrar birlikteyiz efendim. NBA'de de konferans finallerine yenmiş bulunmaktayız. Öncelikle program yapamadığımız bu iki haftalık süreçte NBA'de neler yaşandı? Kısaca özet geçelim. Daha sonra konferans finalleriyle devam ederiz. Boston Celtics'e Brad Stevens'tan boş olan koç görevine Brooklyn Nets'in asistan koçu Ime Udoka getirildi. Bu hamleden hemen önce de Brad Stevens yeni görevindeki ilk hamleyi yaptı. Moses Brown ve Al Horford'ı Kemba Walker ve bu sezonki 16. tur draft hakkı karşılığında Oklahoma City'ye yolladılar. Hayırlı olsun diyelim Celtics'lere.
Evet, yani koç Brad Stevens diğer tarafa geçince ilk işi Kemba'yı kovmak oldu. Yani onu ne kadar sevdiğini bu hamleyle de göstermiş oldu abi.
Evet. Aslında sen sezon başından bu yana Kemba Walker'a güveniyordun. Onun bir şeyler bu takıma getirebileceğini, Jaylen Brown ve Jason Tatum haricinde de üçüncü ana skorer rolüne evrilebileceğini düşünüyordun ama Boston için bu böyle olmadı. Yani hiç taşıyamadı takımı. Hiç istikrarlı evet. Bir grafiği olmadı.
Ya sürekli bir ağrıyla oynamak zorunda kaldı. Tabii yani zihinsel problemleri de vardı. Tamamıyla sakatlığa vurmamak lazım bu sonucu. Yani can sıkıcıydı yani onu bu sezon içerisinde izlemek. Yani onun potansiyelini bildiğimiz bir oyuncuydu yani. Bu kadar problemlerle oynaması hakikaten can sıkıcıydı diyebiliriz.
Evet. LeBron James de önümüzdeki sezondan itibaren 6 numaralı formasına geri döneceğini açıkladı. Anthony Davis de 23 numaraya geri döner diye düşünüyorum ben. LeBron'u 6 numaraya aldıktan sonra.
Evet yani bu böyle akıl oyunları orada da başladı çünkü gerçekten çok acayip rakipler artık çıktı karşılarına. Hani Utah mesela bu sene erken elendi diyebiliriz. Yani tabii ki yani Clippers'a karşı elenmek çok büyük bir günah olmasa da onlardan beklenti daha yüksekteydi. Ondan sonra işte Phoenix'in geldiği durum ortada. Yani bu diğer tarafta takımlar yavaş yavaş pişiyorlar ve resmin içinde daha büyük yerler ediniyorlar abi. LeBron'un işi her zamankinden daha zor. O yüzden böyle psikolojik hamleler yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Ya zaten hatırladığım kadarıyla LeBron ilk Lakers'a geldiğinde 6 numaralı formaya giyecekti ama Nike'ın formaları üretmesinden dolayı 6 numarayı alamadı. Yani orada bir sponsorluk anlaşmaları oldu, formalar basılmıştı. 23 numarayla devam etti. Şampiyon olunca da değiştirmemişti. Şimdi böyle bir totem yapıyor sanırım. LeBron James.
Yani birçok kişinin, birçok süperstarın aksine kariyerini çok başka yönlere çeviriyor. Yani gidiş yolunu çok fazla değiştiriyor diyebiliriz LeBron için. Yani hem gerek takım değiştirme olsun, gerek işte forma değiştirme, takım arkadaşı değiştirme. Sürekli bir değişiklik içersin abi LeBron.
Kesinlikle. Dallas'ta da bir ayrılık söz konusu abi. Koç Rick Carlisle 13 yıllık görevinin ardından istifa etti. Hemen ardından Rick Carlisle ilginç bir şekilde Indiana Pacers ile anlaştı. Dallas Mavericks'te göreve Jason Kidd'i getirdi diyebiliriz. Aslında kesinleşti mi tam bilmiyorum ama birkaç gündür konuşuluyor bu haber.
Güçlü ihtimalle Jason Kidd'in daha önceden Dallas camiasına olan yakınlığı da, yani sonuçta hani orada şampiyonluk kazanmış biri. Bunda da hani önemli bir faktör diye düşünüyorum. Kesinleşmesi de dediğin gibi yüksek ihtimalle Dallas'ın koçu olacak Jason Kidd.
Onlara da hayırlı olsun diyelim. Son olarak 2020-2021 sezonunun All-NBA takımları belli oldu. First Team'de Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Giannis ve Nikola Jokic var. Second Team'de Chris Paul, Damian Lillard, LeBron James, Julius Randle, Joel Embiid var. Third Team'de de Kyrie Irving, Bradley Beal, Jimmy Butler, Paul George ve Rudy Gobert var. Abi senin canını sıkan bir durum var mı bu All-NBA takımları için? Şahsen ben Jimmy Butler'ı koymazdım oraya. Keza Batı'yı lider bitirmiş bir takımdan sadece bir oyuncu almak ne kadar doğru? Yani Rudy Gobert girdi sadece oraya. Yani Donovan Mitchell da girebilirdi Jimmy Butler'ın yerine.
Donovan Mitchell'ı söyleyebiliriz tabii. Yine yani sen de dediğin gibi yani aynı o takımda, yani madem o takıma bir tane oyuncu alacaksın, bence Adebayo hani sanki bir tık daha önde gözüküyordu. Özellikle savunmada yaptığı katkı açısından bilmiyorum, sen nasıl düşünüyorsun?
Kesinlikle.
Adebayo oraya yazılabilirdi. Ya onun dışında ya ikiden bire veya ikiden bire biraz çıkartmak zor da işte hani üçten ikiye çıkartabileceğin ya da ikiden üçe düşürebileceğin oyuncular var ama Jimmy Butler özelinde özellikle ve işte hani sen dediğin gibi belki de Donovan Mitchell oraya alınabilirdi. Birkaç hata dışında çok itiraz edecek bir durum gözükmüyor abi.
Evet, aslında Devin Booker da oraya girebilirdi. Yani o da sonuçta Batı'yı ikinci bitirmiş bir takımda.
Devin Booker'ın sanırım yani sezon içi dalgalanmaları burada şey yaptı, biraz kararı değiştirdi. Ama dediğin gibi yani koysaydın kimse de, yani şöyle söyleyeyim sana, işte Bradley Beal'ın belki yerine koysaydın veyahut da hani hani yine Jimmy Butler'ın yerine koysaydın kimse itiraz etmezdi yani Devin Booker'ın.
Kesinlikle. O zaman doğuda Milwaukee Bucks Atlanta ile başlayalım. Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i 4-3 geçti. Keza Atlanta'da Philadelphia'yı 4-3 geçti. Bu iki takım konferans finallerinde karşı karşıya geldi. Seride bir birlik bir eşitlik mevcut. İlk maçta Atlanta sürpriz yaptı ve kazandı. Yani gerçi ne kadar sürpriz denilebilir o da ayrı bir konu. Sonuçta Milwaukee Bucks da Nets'teki büyük sakatlıklar sonucu seriyi zor da olsa geçebildi diyebiliriz burada. İlk maçı kaybettiler dedik. Aslında kazanabilirdi de Milwaukee Bucks. Hatta maçın büyük bölümünü önde sürdürmüşlerdi. Ama son topu hiç iyi kullanamadılar. Ama endişeye mal yok. İkinci maçta Atlanta'yı sağdan sildiler. Yani 125-91'lik bir skorla büyük şok yaşattılar Atlanta Hawks'a. Takım halinde gerçekten müthiş oynadılar. Yani burada dikkat çekilmesi gereken nokta, ilk maçta Trey Young için bırakalım atsın dediler. Yani nitekim Trey de 48 sayı, 7 rebound, 11 asist ile oynadı ilk maçta. Yani abi Capela ve Collins'in her perdeye geldiğinde ya floater atıyor ya alley-oop pası veriyor Trey Young. Yani yanlış bir tercihti tabii Trey'i bu kadar serbest bırakmaları. Ama ikinci maçta Trey'in floaterlarını durdurdular. Perdeden sonra alley-oop paslarını da en aza indirdiler. Zaten rakibinin en önemli silahını durdurduğunda sen de takım halinde iyi hücum ettiğinde sonuç kaçınılmaz oluyor. Atlanta bir çözüm üretecektir ama ikinci maçtaki çaresizliğine. Ama her halükarda Bucks'ın bir hatta iki adım önde olduğunu düşünüyorum ben bu seride. Yani sen serinin devamı için nasıl bir mücadele bekliyorsun?
Evet, ben ta New York serisinden beri söylediğim bir şey var. Hani eğer ki ortayı özellikle top of the key dediğimiz yani tam tepe noktasını ve onun etrafına çizeceğim bir daireyle beraber foul çizgisini ve boyalı alana Trae Young'a bırakırsan maçları kazanma ihtimalinin çok düşük oluyor. Yani bunun nitekim ilk maçta gördük abi. Senin dediğin gibi yani 48 sayı attı. 48 sayı bir playoff'ta normal sezonda atılmış bir belki de 60 sayıya eşdeğer abi. Yani playoff'larda bu tarz rakamları çok görmeyiz. Ama tamamen bırakılmış bir savunma vardı. Yani kaybedeceksek bundan kaybedelim dediler ama bu yanlış bir hamle. Bu sadece Trey Young'ın efektif olmasını sağlamıyor. Diğer oyunculara da inanılmaz fırsatlar sağlıyor. İşte John Collins olsun, işte Clint Capela olsun, senin dediğin gibi yani alev paslarıyla beraber bu oyuncular da devreye giriyor ve ortaya çok çok boyutlu bir hücum çıkıyor. Dışarıda da Bogdanović gibi, Gallinari gibi zaten şütörlerim var ki John Collins de özellikle çok iyi yaptıkları şey pikten sonra ya devrilme ya da dışarı açılma olayını çok iyi yapıyor Atlanta Hawks. Bunu da John Collins'le beraber şutlarını çok iyi kullanabiliyorlar. Yani durdurulamaz bir takım gibi gözüküyor. Ama ikinci maçta savunmanın derecesini biraz daha açıp özellikle Trae Young'a bu imkanları vermeyip dolayısıyla yani atılamayan bir sayıdan sonra da hızlı hücumlarda sayıyı bulunca Milwaukee Bucks sonuçta kaçınılmaz oldu. Yani 20 tane top kaybetti. Çok baskılı savunmasından sonra Atlanta Hawks. 20 top kaybının geri dönüşünde de 25 sayılık bir geri dönüşü oldu bunun. Yani potalarında 25 sayı gördüler. Yine birinci maçla ikinci maç arasında hani çok büyük sistemsel, çok büyük istatistiksel daha doğrusu farklar göze çarptı. Mesela ilk maçta 8-3'lük bulabilmişti Bucks ki bu Milwaukee Bucks'ta gördüğümüz bir olay değil. Bunu bir de 38 şutta bulabildiler. Yani şimdi 38'de 8 Milwaukee Bucks'ın standartının çok çok çok altında bir rakam. İkinci maçta hemen bunu 13 şutta bulabilirler mesela. Yani ilk başlangıçtan itibaren oyunu domine ettiler ve kazandılar. Yani şu an ivmeyi arkalarına aldılar gibi gözüküyor ama ben yine bu serinin 2-2'ye geleceğini, Bucks'ın buradan koparabilirse 2-2'den koparabileceğini düşünüyorum. Atlanta kendi sahasında bir maç kazanacaktır ama ben de Bucks'ı daha yakın görüyorum abi. Yani buradan kopup seri 5. maçta sona ermez ama Bucks'a daha yakın olduğunu söylemek de mümkün abi.
Evet, ben de senin aynı fikirdeyim. Burada bir eleştirim var ama şimdi benim Mike Budenholzer'a. Brooklyn Nets serisinde bildiğimiz gibi uzun 5 de oynadı. Yani PJ Tucker da sahaya attı. PJ Tucker, Giannis ve Brook Lopez üçüyle beraber oynadı. Ama bu seride PJ Tucker'ı kullanmayabilirsin. Yani özellikle ilk 5'te. Yani Brian Forbes Brooklyn Nets serisinde iyi bir seri geçirmedi ama onu tekrar deneyemez mi? Yani özellikle alanı açma konusunda Giannis'e çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani Donte DiVincenzo'nun da olmadığını varsaydığımızda Pat Connaughton'un da şutları girmiyor. Yani Forbes'ı biraz daha kullanabilir.
Yani orada ilginç bir şekilde Bobby Portis'e güveniyor. Bobby Portis de ikinci maçta çok fena gözükmedi açıkçası ama orada bence tuzağa düşüyor. Bobby Portis tuzağı diye bir şey var abi Milwaukee Bucks içerisinde. Gerçekten. Bobby Portis bir tane üçlük soktuktan sonra ikincisini çok saçma bir mesafeden atmaya çalışan, takımın ritmini bozabilen bir oyuncu. Tamam, belki orta mesafede veyahut da hani nispeten 3 sayıda sana bazı avantajlar getirse de dediğin gibi hani Brian Forbes'un özellikle Atlanta savunmasını böyle zorladığı gibi zorlayamıyor. Zaten sen Yanis'e sahipsin. Zaten sen Brook Lopez'e sahipsin. Yani orada zaten fiziksel olarak NBA'deki her takıma karşı üstünsün sen. Evet. Ki nitekim yine boyalı alanı domine de ediyorlar abi. Yani Yanis'te ve Brook Lopez'de. Orada bir Bobby Portis şey oluyor. Yani enflasyon gibi bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani uzun enflasyonu gibi bir şey oluyor. Ona gerek yok. Yani Forbes'la oynasa orada Forbes'un sadece şutunu değil delici özelliklerini de kullansa bence daha yararlı olur diye düşünüyorum abi.
Kesinlikle zaten senin de söylediğin gibi işte Yannis domine ediyor orayı ve alttan tak savunması tamamen içeriye geçiyor yani orada. İçeriye gömülüyorlar. Yani dışarıda bir Brian Forbes'un olması sana fazlasıyla güven veriyordur. En azından Tucker'ın olmasından ziyade. Gerçi Tucker da ceza şutlarını kesiyor şimdi. Hakkını yemeyelim ama Brian Forbes'un getirileri daha çok olur bu takımda.
Ya ben de Tucker şöyle hani ikinci bir maçta gördük ki Milwaukee istediği zaman vidaları biraz sıktığı zaman savunmada Atlanta'yı kitleyebiliyor. Savunmada getireceği katkıyı hücumda getiremediği katkılarla birlikte şey yapıp düşünürsen orada koç bir tercih ediyor. Yani PJ Tucker bence yani bu maç bu seride sürelerin sınırlanması çok da problem gibi gözükmüyor ama Brian Forbes konusunda haklısın abi. Ben de o şekilde düşünüyorum en azından.
Evet. Son bir şey ekleyeyim abi. Bu arada konferans finallerinde artı 48 sayıyla oynayan 4 oyuncu var NBA tarihinde. Michael Jordan, LeBron James, Dirk Nowitzki ve Trae Young ilk maçta 48 sayı atmıştı.
Evet, yetenekli bir kadro. Çok.
Kesinlikle. Evet, seri tahminin
4-2. Milwaukee.
ben de 4-2 diyorum. Milwaukee lehine. Batı'da Phoenix Clippers konferans finaliyle devam edelim. Phoenix seride 3-1 önde. Evindeki iki maçı kazanarak seriyi 2-0'a getirmişti. Clippers'a kendi evindeki ilk maçı kazanmıştı. Son olarak dün gece Suns'ın 84-80'lik galibiyetiyle maç çok kısır geçti. Seri 3-1'e geldi. Şimdi Clippers'ta büyük bir eksik var tabii. Kawhi Leonard'ın seriyi kapattığı söyleniyor. Hatta bu seriyi geçseler bile NBA finallerinde oynamayabilir deniliyor. Bu Clippers için çok büyük bir eksik tabii. Yani şu ana kadar bunun eksikliğini de yaşadılar zaten. Ellerinde tek yıldız Paul George kaldı. Kawhi'nin yokluğunda gayet iyi oynuyor ama Paul George'a da ne kadar güvenirsin? O da bir soru işareti. İkinci maçta zaten kaçırdığı serbest atışlardan sonra maçı kaybettiler. O Ayton'un son saniye basketiyle. Ama sadece Paul George var ellerinde. Güvenmek zorunda. Fena da iş yapmıyor aslında. Orada yan parçalardan da katkı alıyorlar. Özellikle Reggie Jackson ve Tyrese Mann'den. Özellikle bir önceki seride Tyrese Mann'in 39 sayısı vardı sanırım. Beklentilerin üzerinde bir playoff geçiriyor bu iki oyuncu. Suns cephesinde de Chris Paul ilk maçta yoktu. Üçüncü ve dördüncü maçlarda oynayabildi. Şimdi bu takımın yıldızları tabii ki Devin Booker ve Chris Paul. Ama DeAndre Ayton'a da bir parantez ayırmak gerekiyor sanırım. Yani müthiş bir seri geçiriyor gerçekten. Dün gece de 19 sayı, 22 rebound ve 4 blok ile maçın yıldızı oldu. Abi sezon başında hep bahsediyorduk ya. Chris Paul'un bu takıma gelişiyle etrafındaki oyuncuların gelişimi bir iki seviye artacaktır diye. Ve bunun en güzel örneği DeAndre Ayton sanırım. Yani sen ne düşünüyorsun Aiton'un bu gelişimi ve serinin devamı hakkında?
Yani Clippers'ın tabii ki yani Aiton'a da burada pay vermek lazım ama Clippers'ın bazı yaptığı şeyler de sanırım biraz daha iyi gösteriyor. Ben %500 katılıyorum sana bu arada. Hani Aiton çok farklı bir seviyeye geldi ama bu seride daha farklı gözükmesinin sebebi özellikle yani son maçta olmasa da ilk 3 maçta Zubat'ın onun karşısında kalamıyor oluşu ve kısa beşleri de Chris Paul gibi kurt bir oyuncunun çok iyi yönlendirmesi, kısa beşlere karşı nasıl hücum edileceğini çok iyi bilmesi ve DeAndre Ayton'ı buraya çok iyi kanalize edebilmesi olarak görüyorum abi. Tabii yani son maçta biraz daha Zubac onun karşısında özellikle hücum reboundlarında çok yıpratıcı gözüktü ve neredeyse hani aynı işi yaptılar diyebilirim. Hani yine de yani DeAndre Ayton bir buçuk adım belki de önde gözükse de. Yani seri olarak da şunu söyleyebilirim abi. Şimdi Kavai'nin yokluğu, Chris Paul'un yokluğuna nazaran özgül ağırlık olarak sanki biraz daha ağır basıyor. Yani Kavai'nin yokluğunu daha çok arıyorlar. Özellikle son maçta gördük ki yani son maçı izleyen Hani şey bir tayfa var yani böyle eski NBA daha iyiydi, eskiden savunmalar şöyleydi, az sayı oluyordu falan. O abiler böyle ekran karşısında böyle böyle acayip bir zevkle maç izlemişlerdir diye tahmin ediyorum abi yani.
Çünkü kesinlikle.
Yani son periyod abi kaç dakika sayı olmadı yani. 6-7 dakika falan bir böyle sayısız bir periyot oldu. Yani ben hayatımda hani böyle bir maç izlediğimi çok hatırlamıyorum. Yani iki takımın da böyle hücumlarının işlemediği. Ya eskiden izliyorduk tabii yani. Pistons Spurs serisi vardı mesela. Hani sürekli maçlar 70-80 skorlarla bitiyordu ama onlar da tempo da düşüktü.
Evet.
Yani onlar zaten onu tercih ediyorlardı. Burada sürekli yüksek tempoyu zorlamaya çalışıyor bir takım. Diğer takım tempoyu düşürüyor. İkisi birden atamıyorlar. Sürekli fark 1'e iniyor. Clippers bir türlü öne geçemiyor falan. İşte tam o noktada işte Kavay'ın yokluğu çok büyük bir boşluk orada meydana getiriyor. Abi şöyle, Reggie Jackson'dan sayı katkısı alabiliyorsun. Yani ki Kavay'ın yokluğundaki maçlarda 23 sayı ortalamayla oynuyor Reggie Jackson. Veyahut da işte Paul George kısa beşlerde özellikle rebound katkısı ve yani hücumda da senin de dediğin gibi bir nebze de olsa o liderliği gösteriyor. Ama işte bu tarz noktalarda hani skor 70-71 öne geçirecek hamleyi bir türlü yapamıyorlar. O hamleyi de yapacak oyuncu yani NBA'de herhalde en iyi 3 oyuncudan birisidir yani Kawhi.
Kesinlikle.
Yani sürekli kaç kere getirdiler? En az ben 10 kere hani farkı 1'e düşürüp o hücumda da öne geçebilecekleri pozisyon hatırlıyorum. Bir türlü o hamleyi yapamadılar abi. Seri şimdi 3-1'e geldi. 3-1'den de seri çevirmek özellikle final serilerinde yani yaka finali serilerinde neredeyse yani imkansız demeyeyim de hani belki bir %100 vermek gerekirse %5 veyahut da %10'dur.
Abi Kavay yoksa %1'dir o ihtimal ya.
Yani yine de hani yine de ben bir yani şey sıfırcı hoca şey yapmayayım dedim yani. Orada biraz daha şans vereyim dedim. Çünkü önceki iki seride biliyorsun yani 2-0 geriye düşmüştü zaten bu takım. Oradan toparlanmaya başladılar. Ama işte hani Kavay yani gidip işte orada Kavay'a tosluyoruz abi.
Evet. Ya abi aslında bu takımın top yönlendireceği ihtiyacı var. Şimdi Kavay da tamam, Kavay da çok iyi bir top yönlendirici değildi ama o açıkları kapatıyordu. Yani bir Kavay atıyordu, Paul George atıyordu veya işte Ibaka'yı dışarı çıkartıyorlardı. Ibaka'nın sağlıklı olduğu dönemlerde Marcus Morris'in şutu vardı. Şimdi Kavay yok. Sadece Paul George'un eline bakıyorsun veya Reggie Jackson'ın eline bakıyorsun belli başlı pozisyonlarda ama top yönlendirici yok ve bunun eksikliğini fazlasıyla yaşıyor takım. Rondo da hiç olmadı orada. Seninle konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Ben Rondo'ya evet. Hiç güvenmiyordum. Sen yine bir şeyler bekliyordun Rondo'da.
Ya eyvallah. Ama yani Rondo'nun olmama sebebi şey değil yani. Hani kendilerinden ötürü bence veyahut da Rondo'nun özelliklerinden ötürü olduğunu düşünmüyorum. Hani biraz hani serinin dinamikleri Rondo'yu oynatamama durumuna getiriyor diye düşünüyorum. Yani şöyle aslında hani biraz da bu oyun yönlendirme kısmını yine son maçta Paul George yapmaya çalışıyor. Veyahut da hani Reggie Jackson belki hani burada sorumlu kalmaya çalışıyor ama yani senin dediğin gibi öyle saf top yönlendirici olmayınca özellikle kısa beşlerde gerçekten büyük problem yaşıyorsun abi. Yani varlık içinde yokluk çekiyorsun. O kadar çok silahın var ama bunları bir arada kontrol edebilecek bir oyuncun yok yani. Karşı tarafta da master bir zeka var abi yani.
Evet.
Bak şimdi hiçbir maçta şu anki maçta gibi bir fırsat yakalayamayacak bundan sonraki maçlarda. Hani hadi diyelim 5. maçı kazandı Clippers. 6. maçta evinde bile olsa maç bu şekilde gitmeyecekti. Yani bu maçı çalamamaları bence büyük bir hüsran kendi açılarından. Bu maçı çalsalardı belki, yani belki bir seri kazanma ihtimalleri ufukta gözükebilirdi ama ben de bu seriyi 4-1'e daha yakın görüyorum ya. 4-1.
İyi mi? Zaten Phoenix kendi evinde oynayacak bir sonraki maçı. Yani o taraftar baskısıyla da o maç almaları daha kolay diye düşünüyorum ben de. Ama bir Clippers'tan bir sürpriz daha bekliyor muyum?
Bak işte sen de belki de tuzağa düşüyorsun. Clippers da hep aynı tuzağa düşüyor. Abi sürekli geriden gelme. Sürekli geriden gelme. Artık psikolojik ben, yani bir insan psikolojisi bunu çok fazla kaldıramaz. Sürekli geriden gelmeleri belki yani o güveni sana tekrardan sağlayıp ya evet bunlar tekrardan geri dönebilir düşüncesini doğuruyor. Fakat abi eskiden hani kim sürekli geriden geliyordu veyahut da hani üçüncü çeyreklerde şey yapıyordu, tekrar gaza basıp öne geçiyordu? Golden State. Ama Golden State'in bir kazanma alışkanlığı vardı. Golden State'in bir kazanılmış bir şeyleri vardı orada. Başarıları vardı. Onları motive edebilecek şeyler vardı. Unsurlar vardı. Ya beyler biz daha önce yaptık, şimdi yapabiliriz. Motivasyonları vardı. Clippers'ın tamamen boş bir motivasyonla oynadığını görüyoruz abi. Sürekli boş motivasyonla geri gelmeye çalışıyor. Bu maçta da o psikolojik eşiği bir türlü aşamadılar. En az diyorum ya 10 kere geldiler oraya. Ve öne geçecekleri pozisyonlar sürekli saçmaladılar. Hani şey dersin ya çok iyi top çevirdiler ama bir türlü basketi atıp öne geçemediler. Hayır abi sürekli saçmaladılar. Sürekli. Yani Reggie Jackson Panya'nın yanına attı. Paul George işte saçma sapan topu Panya'ya fırlattı. Yani iyi seçilmemiş bir sürü şut atıldı.
İşte, tamam orada bunu orada öne geçebilecek pozisyonlarda yani bir sayı gerideyken top sendeyken Tyron Lue orada bir mola alıp bir set çizemez miydi? Yani çok kritik o nokta. Kendi sahanda oynuyorsun. Öne geçmen gerekiyor.
Bazen sen koçlar bir, şey yapmak
sen bir koç olarak ne düşünüyorsun burada?
Ya şimdi o bir tercih. Basketbola 1 milyon tane doğru var yani. İşin koçluk kısmında da yine aynı şekilde. O bir tercih, hani o aksiyonu kesmek istemeyebilir veyahut da hani her şeyi kontrol etmek isteyip orada senin dediğin gibi mola alıp şeyler çizebilir. O bir tercih ama bu kadar kritik bir maçta serinin 2-1 ve 3-1 olacakken yani seri daha kontrolü eline almalıydı diye evet ben de o şekilde düşünebilirim abi yani. Çünkü bu şey değil yani normal sezon maçı veyahut da seride 3-1 öndesin. Nispeten kaybedebileceğin lüksün olan bir maç değil abi. Burada tamamen oyuncularının her şeyini kontrol etmelisin abi yani. Süreyi kontrol etmelisin, hakemleri kontrol etmelisin. Gel sen dedim gerekli yerde molayı alıp orada doğru hücumla beraber. Ki bunu mesela Monte Williams yaptı abi. O kadar 6-7 dakika sayı bulamıyorken mola alındı. Mola dönüşü bir tane Chris Paul sol köşeye gitti. Sol forvete gitti. İkili sıralı pick dediğimiz pick'i aldı. Jay Crowder ve DeAndre Ayton'dan. Ayton devrildi. Alley-oop yaptılar. Ve o krizi 6 dakika 7 dakikalık krizi o şekilde geçmiş oldular. Ama tabii yani yine yani dönüp dolaşıp top yönlendirici kısmına geliriz. Yani Chris Paul gibi bir oyuncun olmadığı zaman saha içerisinde bu tarz aksiyonları maalesef çok yapma lüksünde olmuyor. Koç da bunu tabii tercih etmedi bu maçta yani.
Chris Paul demişken şimdi burada benim sana bir sorum var. Birkaç gündür bir söylenti var Phoenix tarafında. Şimdi ilk iki maçta Chris Paul yoktu ve Phoenix Suns 2-0'a getirmiş seriyi. Şimdi biz Chris Paul'un kariyerinin başından bu yana yavaş tempoda oynadığını, takımları yavaş tempoda oynattığını biliyoruz. Şimdi Chris Paul'un olmadığı maçlarda da Phoenix görece daha yüksek tempoyla oynuyor. Yani bazı söylentilere göre Chris Paul'suz Phoenix Suns yüksek tempoda daha verimli oynuyor. Duyuyor musun bunu?
Chris, yani şöyle söyleyebiliriz. Yani Phoenix içerisinde hızlı tempoyu, yüksek tempoyu kim çalıştırıyor? Biraz ona bakmamız gerekiyor. Onun yokluğunda ne olmuş? Ona bakmamız gerekiyor. Yani daha hani o argümanı ancak bu şekilde daha güçlerle getiririz. Tek başına Chris Paul üzerinden de, çünkü Chris Paul yani 15 sene boyunca çok farklı takımlarda oynadı ve yani yüksek tempolarda da düşük tempolarda da katkı verebildi. Abi burada campaign'e bakmak gerekiyor. Hani biliyorsun 3. maçta sakatlandı ve sanırım 4 dakika falan bir toplamda bir süre aldı. Biraz hani o sakatlandıktan sonra bir daha oyuna giremedikten sonra biraz tempodan düştüler ve 3. maçı rahat kazandı abi şey Clippers. Yani bu söylediğin şey eğer doğru olacaksa bu argümanla beraber doğru olur. Yani hızlı hücumu çalıştıran oyuncu yokken ne olmuş, biraz ona bakmak gerekiyor yani. Orada da hani 106-92 miydi o maç? Tekrar bakalım. Aynen 106-92. O maçı da kaybettiler abi. Ama evet. Ama ikisi birden, yani ikisi birden sağlıklıyken hem işin yarı saha kısmını çok iyi yapabilen, hem de şu takımın belki de en formda olmasa da en formda ilk üç oyuncusundan biri olup da hani hızlı hücumu yönlendiren bir oyuncu ikisi birden aynı anda oynadığı zaman yani Suns'ın hücumlarını durdurmak çok zor. Bu maç tabii çok istisnadı. Yine söylemek gerekiyor yani. 84 sayı çok istisna bir rakam yani Suns için.
Evet. Evet. Son olarak tahmin 4-1 mi diyorsun?
4-1 abi.
Ben de 4-1 diyorum abi. Phoenix hayırlı olsun.
Eyvallah. Milwaukee Phoenix serimizde hayırlı olsun. Yani.
Sen orada Phoenix tarafında olacaksın. Chris Paul'a olan sempatin dolayısıyla. Doğru mu?
O zaman konuşuruz abi. Yani bu serileri nasıl bitirdikleri çok önemli.
Hadi bakalım.
Yani bir yuvarlama cevap verdim ama kusura bakma.
Estağfurullah. Evet, özledin mi? Soru cevaba giriyoruz.
Hadi bakalım. Yani yine çok özledim, çok özledim diyemem de hani bir böyle bir acı bir zevk verir ya böyle, hani öyle bir acı çekersin ama bir yandan da zevk alırsın yani. Evet. Öyle bir hal içerisindeyim yani.
Abi şimdi ilk sorum şıklı bir soru. Şıkları okuduktan sonra cevabını atacağım. Playofflar tarihinde en düşük serbest atışla oynayan Ben Simmons yüzde kaç ile oynamıştır? A 38.2, B 40.1, C 34.2, D 35.4.
34.2.
Şöyle alkış, hemen mavi tiki koyalım.
Alkış istiyorum.
O kadar beklentimiz yok efendim. Evet. Soru 2 ile devam edelim. EuroLeague'den bir soru. Senin oldukça evet. Fazlasıyla ilgilendiğin bir alan. Yaklaşık bir yıldır boşta olan Koç Obradovic hangi takımla sözleşme imzaladı?
Disco Partizani.
Abi takip ediyorsun ha bak. Oğlum, ilgilenmiyorum diyorsun ama.
Oğlum Twitter'da karşımıza çıkıyor böyle şeyler. Biz görmek istemesek de.
2-2.
Eyvallah.
Zorlaştırmam lazım biraz. Dur. Geçtiğimiz yıllarda soyunma odasında Game of Thrones izlerken görüntülenen yıldız guard kimdir?
Hiç
guard.
Yani ne Game of Thrones'la falan hiç alakam yoktur yani. Belki hani onun sayfalarını falan takip etsem orada karşıma çıkardı da. Dur ya. Bir ipucu.
Çok uzaklara gitme. İpucu bu.
Nereye? Ateşehir'e falan mı ya? Ya da Beşiktaş'a falan mı gideyim? Ha?
Hayır.
Türkiye'de mi oldu yani bu olay?
Hayır, Türkiye'de olmadı canım. NBA'de guard diyorum da yani çok uzaklara gitme. Yani biz bugün ne konuştuk abi?
Dur söylüyorum abi. Tamam. Biz bugün 4 takım konuştuk abi. Bu 4 takımdan bir tanesine, doğru mu?
Abi onu da söylemeyeyim. Ben sana
Chris Paul.
Yani.
Doğru mu?
Kesinlikle. Abi zaten çok uzak, çok uzaklara gitme dedim. Guardları sayıyoruz. Chris Paul'u konuştuk biz bugün. Milwaukee'nin gardını konuşmadık. Bir de Trae Young'ı konuştuk. Trae Young'ın da Game of Thrones'un yayınlandığı süreçte basketbolcu olmadığını düşünürsek.
Ne bileyim abi. Chris Paul'dan da mesela ben bunu beklemem yani. Yani o kadar manyak, psikopat bir adamın. Değil mi yani? Maçtan önce evet. Dikkatini dağıtacak bir şey yapmasını beklemez. Neyse.
Kesinlikle.
3'te 3.
3'te 3. Soru 4'te devam ediyorum. Gerçi bu soru değil. Şimdi yoruma dayalı. 2018 NBA draftlarına dönsen şu halleriyle Luka Doncic'i mi draft edersin, Trae Young'ı mı?
Aiton'ı katmıyorsun yani.
Hayır, katmıyorum Aiton'ı.
Doğru, haklısın. Haklı, şaka yaptım. Ya o manyak psikopat bana şey bile, ya benim gibi bir adama bile hani saygı uyandırdı ya. Trae Young abi.
Ciddi misin?
Evet valla. Trae Young.
Ya yani, açıkçası benim de sempatim Trae Young'a bu playoff'larda başladı. Özellikle o Madison Square Garden'daki sus işareti falan. Ya inanılmaz bir sempati topladı orada. Ama abi şimdi de Trae Young'ın etrafındaki oyunculara bakmak lazım. Bir de Doncic'in etrafındaki oyunculara bakmak lazım. Ya tabii tercih meselesi. Ben görece Luka Doncic diyorum.
Ya bak orada Luka, ben şeyde konuşmadım. Rick Carlisle konusunda konuşmadım. Kendimi tuttum, tamam mı? Ama şimdi madem konusu açıldı. Abi Rick Carlisle'de çok büyük ayıplar ediyordu abi. Bak özellikle niye mola aldın? İşte ve hatta hani challenge konusunda niye challenge yapmadın diye böyle saha içerisinde jest mimikleriyle, el kol hareketleriyle sürekli koçun üzerine gidiyordu abi. Bir koç olarak bunu şey yapamıyor mu? Kabul edemiyorum yani.
Abi bir bak, koç olarak da değil. Rick Carlisle da normal bir koç, sıradan bir koç değil yani.
Yani aynen öyle. Ya bak hani belki daha iyi oyuncudur. Hani yetenek konusunda ikisi arasında çok büyük fark görmesem de belki daha iyi bir oyuncudur ama özellikle hani baskı altında o kadar hani atmosferlere karşı ki yani iki çok büyük atmosfer karşısında oynadı abi Trae Young. Yani gerçekten yani Philadelphia seyircisinde New York seyircisinin altına kalır yanı yoktur yani. Pis bir seyircidir abi yani Philadelphia seyircisi. Yani kendi takımına karşı da rakip takıma karşı da hiç acıması yoktur yani. Abi çıktı takır takır topunu oynadı abi çocuk yani.
Kesinlikle.
Bak. Luka Doncic'i de dediğim durumlardan ve yine senin dediğine katılmakla beraber playoff'larda henüz bir başarı sağlayamamasından ötürü onu da bir adım arkaya koyuyorum abi.
Evet, o zaman son sorumuza geçiyoruz efendim. Şu anda NBA'de en çok para kazanan 3 oyuncu kimdir?
Şu anda NBA'de en çok para kazanan 3 oyuncu. Yanis.
Hayır. Yani abi Yanis Middleton az para kazanıyor şu an. Ne Yanis'i?
Yani seneye başlıyor ya.
Seneye başlıyor Yanis.
Yine fiyasko. Dur.
Yine çok uzaklara Chris, gitme falan.
Chris Paul evet.
Evet, 2 numara Chris Paul. 41 milyon dolar kazanıyor.
KD ya Brooklyn'den çıkmaz abi o.
Yok, değil mi? Çıkmaz. Yok çıkmaz tabii.
Brooklyn'den çıkmaz. Lakers'tan da çıkmaz. Russell Westbrook.
Evet, 3 numarada. O da 41 milyon dolar kazanıyor. Paul Line rakamı kazanıyor. Bunlardan 2 milyon dolar daha fazla kazanan bir oyuncu var.
43 mü kazanıyordu şey?
Kim? Chris Paul. Hayır, Chris Paul ve Russell Westbrook 41 milyon dolar kazanıyor. 2 ve 3. sırada bunlar.
Lan bunlardan, yoksa John Wall falan olmasın ya.
Bak. John Wall onlardan böyle bir 300-400 bin dolar az kazanıyor 5. sırada.
Abi biri
Saldırıyorum. Tepedeki isim 43 milyon dolar kazanıyor. Ve
bir ipucu ver ya saçından sakalından.
İpucu derken şöyle bir şey söyleyeyim abi. Sonuna kadar yarasın kardeşime.
Aha. Chicago'dan biri değil.
Yok artık.
Yani ya. Yani. Kardeşime dediğine göre Damian Lillard mı?
Hayır abi ya, Damian Lillard benim nereden kardeşim oluyor ya?
Ne bileyim abi. Evet, bilemedim abi. Damian Lillard dedim, bilemedim.
Ben de tişörtü de var bunun. Abi Stephen Curry.
Hadi ya. Lan bana hiç tabii aklıma ki gelmedi ya.
Ciddi misin?
Vallahi ya.
Yani üçlükten falan girseydim direkt aklına gelecekti. O yüzden oralardan bir ipucu veremedim. Abi Stephen bak, Curry 43 kazanıyor. Chris Paul, Russell Westbrook, Harden, John Wall 41 kazanıyor. Durant ve LeBron da 39 kazanıyor.
Bak görüyor musun? Algı böyle bir şey işte. Yani Stephen Curry'nin, yani benim bile hatırlayamamam, onun hep böyle hani çok göz önünde olmadığını falan göstermiyor mu abi?
Değil mi?
Evet.
Yani hiç takılmıyorsun onun aldığı parayı. Mesela John Wall'u ben düşündüğüm an aldığı para, kazandığı para benim aklıma geliyor.
Evet.
Ama Stephen Curry'i düşündüğün an attığı üçlükler, NBA'deki değişimi, onlar insanın aklına geliyor.
Evet. Neyse 3'te 2'de iyi bir rakam.
Evet abi, bu haftaki sorularımız bitti. Gayet iyi, başarılıydın. Ama soruların derecesini biraz daha arttırmamız gerekiyor sanırım. Hadi kolay olur senin için. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Teşekkür ederim abi, sağ olasın.
Ağzına sağlık abi. Bu haftalık bizden bu kadar efendim. Bu arada Instagram'da 21.600 takipçiye ulaştık. 25.000'de bir çekilişimiz olacak efendim. Takipte kalın. Umarım bir ay içerisinde 25.000'e ulaşırız. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.